Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'le başlıyoruz. İranlı karilerden Buru Mendi, Bakara suresinin 255. ayeti kerimesini telavet ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak olan kimdir? O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.
Kahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Filistinli aktivist Yahya Sinvar, işgal zindanlarında geçirdiği 22 yılı boyunca sadece edebi bir eser değil, aynı zamanda Filistin halkının öfkesinin ve umudunun sesi olan bir romana imza attı. Diken ve Karanfil adlı kitap, yaşamla ölüm, teslimiyetle direniş, umutsuzlukla umut arasındaki çelişkileri anlatıyor. Bu çelişkiler hikayenin özünde yer alıyor ve bizi Gazze halkının deneyim ve acılarının derinliklerine götürüyor. Bu podcast bu kitabın anlatımıdır. Tahran'dan herkese selamlar. Yahya Sinvar, Fırtınaya Dönüşen Adam isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Tarihin köşe bucaklarında bazen taçlar ve tahtlarla değil, yaralarla, uykusuz gecelerin fısıltılarıyla zamanın taşlarına adını kazıyan çehreler ortaya çıkar. Yahya Sinvar sadece bir isim değil, yaşayan bir efsanedir. Yaşamının dokusunu mücadele ve direnişle ören, yenilgilerin küllerinden doğan, kuşatmaların ateşinde çeliğe dönüşen bir şahsiyet. Gençlik yıllarında barut ve gözyaşı kokularının hakim olduğu Gazze'de kavrulmuş topraklar üzerinde adım atarken başka bir hikayeyi daha yazmıştı. O bir savaşçı ya da kahraman olarak doğmadı. Ama tarih bazen insanlara oyun oynar ve onları ya küle ya da elmasa dönüşecekleri bir fırına atar. Yahya elmas oldu. Sert, parlak ve keskin. Onun mücadelelerini kim sayar? belki Han Yunus'un dar sokakları, belki Refah'ın yıkılmış duvarları, belki de patlama korkusuyla ayın bulutların arkasına saklandığı geceler. Yahya'nın vücudundaki her yara bir hikayeydi. Operasyonun her planı bir destandı. Savaşı kitaplardan değil, kan çukurlarından ve sıcak kumlardan öğrendi. Ve dünya Gazze'yi demir parmaklıkların içine hapsederken, o gelecek nesillere yer altında nefes almayı öğretti. Sinbar sadece bir komutan değildi, o bir semboldü. Umutsuzluktan yükselen karanlık kuyuların dibinden yıldızları bulup göğe fırlatan bir cesaret sembolü. Hayatı maceralarla doluydu. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara, ölümle boğuştuğu günlerden tarihin onun ayak izlerinin sessizliğinde nefes aldığı gecelere kadar. Yahya'nın hikayesi sadece Filistin'le sınırlı değil. Bu en karanlık anlarında içindeki küçük direniş ateşine tutunmuş olan herkese aittir. Sinvar'ın hikayesi Gazze'nin hikayesidir. Asla teslim olmayan bir toprağın hikayesidir. Bu dolambaçlı yola hoş geldiniz. Şimdi Yahya Sinvar'ın hayatının ilk günleri, yani savaşın gölgesinde büyüyen çocukluk döneminden bahsedelim. Evet, burası Gazze'nin bir banliyosu olan El Şati şehri ve şu an 1967 kışı. Uzun ve çok sert bir kış. Gazze şehrindeki sahil mülteci kampındaki insanlar baharın gelmesini bekliyor. Ama bu uzun kış, sıcak ve parlak güneşiyle parlamak isteyen bahara adeta engel oluyor. Kara bulutlar tatsız bir olayın habercisidir. Henüz 5 yaşında olan Yahya da bu kötü haberi anlamıştır. Çok şiddetli yağmur yağıyor. Kampın sokak ve caddelerinden akan sel suları, sokak seviyesinden daha düşük seviyede bulunan kamptaki basit evlere ve küçük odalara kadar sızıyor. Bu yeni bir şey değil. Kışın yağan seller Yahya'nın ailesinin küçük evinin bahçesini defalarca sular altında bırakıyor. Ailesinin 1948 yılında Felluce'den El Şati'ye göç etmesinden bu yana sığındığı o ev. Ancak seller defalarca insanların huzurunu kaçırıyordu. Özellikle de Yahya ve kendisinden büyük 3 erkek ve 2 kız kardeşini. Tufan gelince anne ve babaları koşarak onların yanına gider. Onları yerden kaldırıyor. Annesi yatakların ıslanmadan önce çabucak toplamaya başlıyor. Yahya ve küçük kız kardeşi annelerinin kucağında. Annesi küçük odanın tuğla tabanından damlayan yağmur sularının içine akması için Yahya'nın yatağının yanına bir çömlek koyar. Burada bir çömlek, orada bir tabak, diğer tarafta başka bir kap. Yahya her uyumaya çalıştığında kabın içine damlayan suların sesiyle tekrar uykudan uyanıyordu. Annelerinin varlığı çocukları biraz da olsa rahatlatıyordu. Bu durumda çocukların uyumasını sağlamak için onlarla ilgileniyor ama uyumakta zorluk çekiyor. Kap dolduğunda ve su taştığında anneleri uyanıyor, tabanın altına yeni bir kap koyup dolu kabı odadan çıkarıp boşaltıyor. Ama iyi haber şu ki, gün ışığı gecenin karanlığını yeniyor. Güneşin doğuşu kampa huzur getiriyor. Yahya ve henüz 7 yaşında olan ağabeyi Muhammed, kampın sokaklarında yürüyor ve kenar mahallelere doğru gidiyorlar. Mısır ordusunun kampının bulunduğu yer. O kamptaki Mısır askerleri bu iki kardeşi çok seviyorlardı. İçlerinden biri iki çocuğu tanıyıp onlara şöyle sesleniyor: "Muhammed, Ahmet, buraya gelin." İki kardeş onun yanına gidiyor. Asker her zamanki gibi pantolonunun cebini karıştırıp birer şeker onlara doğru uzatıyor. Çocuklar bu şekerleri çok seviyorlar. Ama asker onların orada olmasından endişe duyuyor. Bu yüzden onların başlarını okşayarak onları evlerine dönmeye zorluyor. İki kardeş kampa geri dönmek zorunda kalıyorlar. Kış bitiyor. Artık yağmur ve felaketlerinden kurtulmuşlar. Ama El Şatek halkının ılık ve bereketli baharın gelişi karşısındaki sevinci çok uzun sürmüyor. Yahya, ailesinin ve komşularının gözlerindeki endişeyi ve kaygıyı görüyor ve kendi kendine şöyle soruyor: "Fırtınalı gecelerden daha kötü olan ne ki?" Yahya, annesinin evdeki bütün kapları suyla doldurup bahçeye yerleştirmesini şaşkınlıkla izliyor. Babasının komşudan kürek ve kazma ödünç aldığını görüyor. 12 yaşındaki kardeşinin Mahmud'un da yardımıyla evlerinin önünde büyük ve derin bir çukur kazıyor. Çukur hazırlandıktan sonra babası çukurun üzerine tahta parçaları yerleştiriyor. Ardından üzerini tente görevi gören metal levhalarla örterek bahçenin çatı kısmını oluşturuyor. Yahya babasının hızlı hareketlerinden üzüntü ve çaresizlik seziyor. Baba evin bu tarafını, o tarafını arıyor. Yahya kendi kendine şöyle soruyor: "Acaba neyi arıyor?" Sonra cevabını alıyor. Babası mutfak kapısını söküp çukurun üzerine koyuyor ve kapının üzerine toprak serpiyor. Bahçeye barikat kurmuşlar. Yahya, annesi ve Mahmud ile birlikte çukurun içine giriyor. Yahya bunun nedenini anlayamıyor. Ama çukurun bodrum katında karanlık bir odaya dönüştüğünü görüyor. 5 yaşındaki bu çocuk artık yağmurlu ve fırtınalı gecelerden çok daha şiddetli, zor ve sıra dışı bir şey beklemesi gerektiğini çok iyi bir şekilde anlıyor. O günden sonra Yahya'yı Mısır ordugahına kimse götürmez. Artık fıstıklı şekerlerden de haber yok. Bu soru Yahya'nın sorularına eklenmiş oldu. Peki kardeşi Muhammed buna neden karşı çıkıyor? Yahya ile neredeyse yaşıt olan, hemen yan komşusu olan İbrahim bu soruların cevabını biliyordu. Yahya, İbrahim'den kendisini Mısır ordugahına götürmesini istemek için amcasının evine gider. Odaya girdiğinde amcasının silahı tamir ettiğini görür. Silah Yahya'nın dikkatini çeker. Amcasına dikkatle bakarak kendi kendine şöyle der: "Belki ben de öyle bir şey yapabilirim." Amcası Yahya'nın ilgisini fark eder. Onu yanına çağırıp oturtur. Silahı Yahya'ya uzatır ve anlatır. Ancak Yahya henüz çocuktur. Amcasının açıklamalarını anlayamamaktadır. Amcası Yahya'nın başını sevgiyle okşuyor ve onu odadan dışarı çıkarıyor. Daha sonra İbrahim'le birlikte kampın dışına ve Mısır ordusunun bulunduğu yere doğru yola koyulurlar. Belki de Yahya sorularının cevabını burada bulabilir. Oraya vardıklarında her şeyin tamamen değiştiğini görürler. O asker her zamanki gibi Yahya ve kardeşini beklemiyordu. Onları sevgiyle karşılamıyordu. Yahya işleri normal olmadığını anlıyor. Çünkü her zaman kendilerine ilgi gösteren o askerler şimdi onlara öfkeyle bağırıp çağırıyorlardı. "Defolun gidin buradan. Çabuk annelerinizin yanına dönün." Bu olay Yahya'nın daha da şaşırmasına neden oldu. Artık şekerlerden de haber yoktu. Eli boş, şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde geri dönüyorlar. Daha da önemlisi an be an sayısı artan sorulardır. Yahya yaşanan bu değişimleri bir türlü anlayamaz. Ertesi gün anne odalardan birkaç hasır alıp çukurun içine serer. Önce çukura birkaç kavanoz su ve biraz yiyecek koyar. Sonra çocuklarını da yanına alıp oturtur. Amcasının eşi ve oğulları Hasan ve İbrahim de oraya gidiyor. Sonra komşu kadın, aynı zamanda bir öğretmen olan Ayşe de bir radyo ile onlara katılır. Hendeğin dar ve karanlık olması, çocukluğunu oynayarak ve eğlenerek geçirmeyi seven Yahya'yı rahatsız eder. Yahya mahallenin evini, odalarını, bahçesini, sokağını, ara sokaklarını terk edip orada oturmaya zorlanmalarından dolayı çok üzülür. Böylece çukurdan çıkmaya çalışır. Ama her defasında annesi elinden tutup onu yanına oturtur. Ve bir lokma ekmek, birkaç zeytin vererek onu sakinleştirmeye çalışır. Güneş batmak üzere. Yavaş yavaş gün ışığı azalıyor. Siperdeki karanlık derinleşip korku çocukların ruhlarına işliyor. Çocuklar çığlık çığlığa doğru, çıkışa doğru yol alıyorlar. Yahya'nın annesi ve amcasının eşi de onları durdurup şöyle diyorlar: "Çocuklar, çocuklar, dünyada savaş var. savaşın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yahya, hayır diye karşılık verir. O savaşın anlamını bilmiyor. Ama dünyadaki tüm insanlar gibi savaşın dehşetini anlıyor. Savaş korkutucudur, karanlıktır ve boğucudur. Çocuklar ağlıyor. Anneler onları sakinleştirmeye çalışıyor. Mahmut şöyle diyor. Anne, fener alıp yaksam mı acaba? Annesi de onu onaylar gibi oluyor. Ama ardından şöyle diyor. Güzel fikir ama sen gitme yavrum. Ben kendim giderim. Anneleri siperden ayrılıyor. Bu cesur kadın kısa bir süre sonra elinde bir fenerle geri dönüyor. Siper aydınlatıldıkça ortam sakinleşiyor. Çocukların korkusu az da olsa azalıyor. Bir süre sonra Yahya, kız kardeşleri, erkek kardeşleri ve kuzenleri uykuya dalıyorlar. Sabah oldu. Ama yoğun iş ve koşuşturma dolu bir günden eser yok. Günün neredeyse tamamını o çukurda geçiriyorlar. Komşunun karısı Ayşe, radyo dalgalarının kesilmemesi için hendeğin ağzının yakınında duruyor. Her duyduğu haberi annesine ve amcaoğluna da anlatıyor. Çocuklar kötü haberin yansımasını annelerin yüzlerinde görüyorlar. Kötü haberler yüzlerini hüzünleştiriyor. Siper'in ortamı iç karartıcı ve kaygı vericiydi. Böyle durumda anneler asık suratla, öfkeyle çocuklarına susmalarını ve itaat etmelerini söylerler. Mutlu olma ve oynama hakkı olan çocuklar da itaat etmek zorunda kalıyorlar. Kahireli Ahmet Said'in South El Arab'da resmi bildiriler yayımlaması ve Yahudileri denize dökmekten, zaaf ve yıkımın eşiğinde olan Siyonist rejimin tehditlerinden bahsettiği haberi ulaştı. Yahya'nın ailesinin şehirlerine ve memleketlerine dönme hayali kumdan kaleler gibi duruyor. Bu rüyanın gerçekleşeceğine dair bir haber var mı, yoksa bu kumdan kale yıkılacak mı? Yahya, Filistin Kurtuluş Ordusu'ndaki amcası ile direniş güçlerindeki babasının sağ salim ailelerinin yanına dönmelerini diliyor. Peki, Yahya ve ailesinin bu tatlı dileği gerçekleşecek mi dersiniz? Ayşe'nin radyodan duyduğu her haberle siperdeki herkes ellerini gökyüzüne kaldırıp Allah'tan yardım diliyor. Patlama sesleri giderek şiddetleniyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Yahya'nın dedesi odada kalmış. Hendeğe gitmemişti. Yahya'nın annesi oğlunun güvenliğini sağlamak ve çocuklara yiyecek ve battaniye götürmek için çatışma sırasında süperden ayrılır. Büyük babası memleketi Felluce'yi çok özlüyor. Birkaç gün öncesine kadar yakında evlerine döneceklerinden çok mutluydu. O şöyle diyordu: "Tehlike bizi değil, Arap ordusunun ayakları altında ezmek üzere olduğu Yahudileri tehdit ediyor." Ancak savaşın yeni denklemleri onun için netleştikten ve durumun Arapların lehine olmadığını anladıktan sonra hayal kırıklığına uğradı. Bu yüzden ailesiyle birlikte siperlere gitmedi. Çünkü artık hayatın onun için bir anlamı, değeri kalmamıştı. Şimdi hüzün içinde şöyle diyordu: "Kaderimizden daha ne kadar kaçıp saklanacağız? Bizim için ölüm hayattan daha iyidir." Gece bitti. Şimdi ikinci gece. Çocuklar yavaş yavaş siperlere alışıyor. Ama patlama sesleri onların kaygısızca korkmadan uyumasına engel oluyor. Sabah oldu. Sokaktan gelen bir ses dikkatleri kendine çekiyor. Halk bağırışıyor: "Casus, casus!" Annesi, kuzeni ve Ayşe bu olay hakkında konuşuyorlar. Ayşe şöyle diyor: "Bu casusun Yahudilerle bağlantıları var." Aniden evin yakınında büyük bir patlama sesi duyuluyor. Çocuklar korkup ağlamaya başlıyorlar. Ayşe radyoyu yeniden ayarlamaya çalışıyor. Durum kritik bir noktaya ulaşmış. Ve ilerleyen günlerde anneleri artık ne yiyecek almak için ne de büyük babasını ziyaret etmek için siperden çıkabilecekti. Öfke ve korku an be an artıyor. Ta ki Ayşe radyoyu kapatıp yüksek sesle ağlamaya başlayana kadar. Acı haberi öğrendi. Kendi kendine ağlayarak şöyle diyordu: "Bitti, bitti artık. Yahudiler topraklarımızı işgal ettiler." Bir anda herkes susuyor. Umutsuzluk ve pişmanlıkla dolu uzun bir sessizlik hakim oluyor. Acısı dinmeyen Yahya'nın kız kardeşi Meryem ise hıçkıra hıçkıra ağlıyor, çığlık atıyor. Daha sonra anneler ve çocuklar yüksek sesle ağlaşıyorlar. Evet, hiç dinmeyen bir ağlama. 1967 yılında Yahudilerin bu toprakları işgal etmesi Filistinliler için hayatı çok daha zorlaştırdı. Yoğun militarizasyon, keyfi tutuklamalar ve aşağılayıcı kısıtlamalar günlük hayatın olağan manzaralarıydı. Yahya gibi çocuklar oyun oynayıp eğlenmek yerine tank ve kurşun seslerine alışmışlardı. Birçoğu İsrail askerleri tarafından yapılan çatışmalarda ve gözaltına alınmalarda babasını, kardeşini veya amcasını kaybetmişti. Yahya Sinvar'ın çocukluğu, işgalin gölgesinde büyüyen binlerce Filistinli çocuğun çocukluklarından birer örnektir. 1967 işgali sadece Filistin'in coğrafyasını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda direnişi kurtuluşa giden tek yol olarak gören bir kuşağın kaderini de belirledi. Bugün Sinvar ve çağdaşlarının anlatısı Filistin'de kalıcı barışın ancak işgalin sona ermesi ve halkın haklarının gerçekleştirilmesiyle mümkün olacağını hatırlatıyor. Bu cümle Yahya Sinvar ve onun gibi pek çok kişinin çocukluğunda içine ekilen ve bugün bile hala canlılığını koruyan ruhtur. Biz toprağımızın toprağından yetişiyoruz. Asla ölmeyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu podcast'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yahya, hayatı ve ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bir sonraki bölümü kaçırmayın. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İman Nuru. Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis Xavier şöyle diyor: "Bence İslam'ın cazibesi geniş kapsamlı olmasıdır. İslam dini diğer dinlere nazaran daha çok tüm boyutları gözetiyor. Günümüz insanının tüm gereksinimlerine uygundur ve insanı çok iyi yönetiyor. Bu, başka dinlerin sahip olmadığı özelliktir ve ancak İslam dininde görebilirsiniz."
Lewis, Kolombiya'dan yeni bir Müslümandır. Bu ülke Güney Amerika'nın kuzeybatısında ve Karayiplerin kıyısında bir ülkedir. Kolombiya'nın 50 milyon nüfusu bulunuyor. Bu nüfusun %95 kadarı Hristiyandır. Pew Araştırma Merkezi'nin 2011 yılında yayınladığı rapora göre Kolombiya'da 40 ila 80 bin Müslüman yaşıyor. Lewis Xavier bu ülkede Katolik Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Fakat İslam dinini seçen birçok Müslüman gibi o da birçok tahrife uğrayan kendi dininde birçok çelişki ve soru işaretleriyle karşılaştı. Bu yüzden Javier çeşitli dinlere araştırmaya başladı ve sonunda da İslam dinini kendisini ve Kolombiya halkını kurtarabilecek din olarak buldu. Lewis Javier, İslam dinini seçmek gerekçesi hakkında şöyle diyor. İslam dini, insanların tüm sorunları için en iyi çözümleri öngördüğünü öğrenmek beni hayrete düşürmüştü.
Henüz 14 yaşındayken İslam diniyle tanışan ve 7 yıl sonra bu semavi dini seçen Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis Javier, Müslüman olmadan önce namaz kılmaya başlamıştı. Javier bunun sebebi hakkında şöyle diyor. Ben şehadetleri dile getirmeden önce namaz kılmaya başladım. Çünkü Müslümanların günde 5 vakit namaz kıldığını duymuştum ve bu yüzden bu ibadeti tecrübe etmek ve acaba bunu yapabilecek miyim yoksa yapamaz mıyım bilmek istedim. Benim için çok ilginçti ki bir süre namaz kıldıktan sonra çok iyi ve güzel bir hisse kavuştum. Öyle ki artık bu adeti terk etmek benim için üzücü gibi duruyordu ve bu yüzden gönlüm rahat bir şekilde İslam dinini benimsedim. Namaz mahlukla yaratan arasında en yüce ve en üstün ilişki biçimidir. Kulun Rabbi ile aracısız konuştuğu manevi ve ruhani bir ilişki. Kur'an-ı Kerim'inde vurguladığı gibi namaz gönlü huzura kavuşturuyor. Dolayısıyla Lewis Javier'in namaz kılarak İslam dinini benimsemek üzere tam hazırlıklı olması boşuna değildir.
Kolombiyalı yeni Müslüman olan Lewis Javier şöyle diyor, bence İslam'ın cazibesi geniş kapsamlı olmasıdır. İslam dini diğer dinlere nazaran daha çok tüm boyutları gözetiyor. Günümüz insanının tüm gereksinimlerine uygundur ve insanı çok iyi yönetiyor. Bu başka dinlerin sahip olmadığı özelliktir ancak İslam dininde görebilirsiniz. Ben de İslam dinine yöneldiğimde, dinin benim tüm sorunlarım için çözüm yoluna sahip olduğunu öğrenmekten mutlu oluyordum. Tüm insanlar böyle bir inancı istiyor ve bu yüzden de Müslüman olan insanları bu dinden dönmeleri konusunda ikna etmek imkansızdır. Lewis Javier, batılı insanın şaşkınlık ve fesattan tek kurtuluş yolunu İslam dini olarak görüyor ve şöyle diyor. Batı dünyasında insanların yaşamı nasıl her gün daha da berbat hale geldiğine ve zorlaştığına şahit oluyoruz ve tüm insanların tek kurtuluş yolu İslam'ın çözüm yollarına uymaktır. İslam dini zor bir din değildir. Belki bazı talime görece de zor gözükebilir fakat bu zorluklar bizi birçok daha büyük zorluklardan da kurtaracaktır.
Bu arada Kolombiya gibi bir ülkede İslam dinine yönelmenin pek de kolay olmadığı belirtilmelidir. Lewis Javier bu ülkede İslam dininin yaygınlaşması yolundaki bazı sorunları şöyle anlatıyor. Kolombiya'da Amerika'nın nüfuzu yüzünden İslam dinini tebliğ etmek çok zordur. İslam dinine yönelik medyanın karalama ve tahrip kampanyaları İslam dinine yönelişin artmasını engelleyen bir başka etkendir. Gerçi Kolombiya'da halk Müslümanlara iyi davranır ve onlara saygı gösterir ve bunun sebebi de Müslümanların toplumda seçkin davranışlarıdır. Biz Müslümanlar söz ve amellerimize çok dikkat eder, başkalarını rahatsız edecek hatalardan sakınırız. Halk da Müslümanlara saygı duyar. Kolombiyalı Müslümanların en büyük arzuları ise İslam dinini kendi ülkelerinde en iyi şekilde tebliğ edebilmektir. Lewis Javier bu konuda şöyle diyor. Ben ülkemde sosyal faaliyetlerde bulunuyorum. Bizim bu davranışımız hatta kendimizi Müslüman olarak tanıtmadan gençlerin üzerinde iyi etki yapıyor ve bazıları bizim Müslüman olduğumuzu öğrenince bize gelip Müslüman oluyor.
Tahran Radyosu.
Lewis Javier'in temas ettiği nokta aslında çok önemlidir. Lewis gerçekte İslam'ın nurani talimine amel etmenin insanların üzerinde nasıl etki yaptığından söz ediyor. Nitekim İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. insanları kendi dilinizden başka dille İslam'a davet edin ki sizin takvanızı, çalışkanlığınızı, namaz ve iyiliğinizi de görsünler. Zira bunlar kendi başına en iyi tebliğcilerdir. Gerçeği dini marifleri öğretmek, insanları hidayette erdirmek için gereklidir. Ancak bu marife amel etmek, muhatapların üzerindeki tesiri daha da fazladır. Debiz Xavier bu alanda kendi deneyimlerini şöyle anlatıyor. İslam dini hakikat dinidir ve insanların aklı ve gönlüyle ilgilenir ve hiç kimseyi bu dini benimsemeye zorlayamaz. Asıl biz bu dine iyi amel etmeliyiz ki bu da tebliğ etmenin en iyi yoludur. Ve asla İslam'ın benimsenmesi için ısrar etmemeliyiz. İnsanlar ilkin bizim amelimizi görmeli, işte o zaman çok hızlı bir şekilde etkilenirler. Ben ilk İslam'ı benimsediğimde annem, babam ve tanıdıklarımı İslam dinini benimsemeleri konusunda ikna etmek için çok çalıştım ama yavaş yavaş bu ısrarın yanlış olduğunu anladım ve bu yüzden amellerimi ısrar etmeye başladım ki başkaları benim amellerime ilgi duysun çünkü bu daha etkiliydi. Nitekim Levi Xavier'in eşi de onunla evlendikten sonra eşinin iyi davranışı yüzünden kendi iradesiyle Müslüman oldu.
Levi Xavier Kolombiya'da Müslümanların vahdetinden çok memnun olduğunu, fakat Vehhabilerin bu ülkeye nüfuz etmesinin aralarında tefrika ve gerginliğe yol açtığını belirterek şöyle diyor. Maalesef sapkın Vehhabi tarikatı Kolombiya'da faaliyete başladığı günden beri sürekli Müslümanların arasında tefrika çıkarma peşinde olmuştur. Bu yüzden biz Müslümanların görevi uyanık olmak ve hem amelde ve hem sözde doğru tebliğ etmek ve Vehhabilerin yıkıcı nüfuzuna mani olmaktır. Vehhabiler burada faaliyete başladıkları günden beri Kolombiya'da şu seyrek sayıda Müslüman arasında bile tefrika çıkarıyor ve Şii ve Sünni Müslümanların ilişkilerini tahrip etmeye çalışıyor ki bu da İslam'a zarar veriyor. Gerçekte Vehhabi tarikatı ve bu tarikata destek veren Suud Hanedanı bekasını Müslümanların arasında tefrikada görüyor. Ve bu yüzden hangi ülkeye girdilerse dini tefrikayı tetikledikleri gözleniyor. Hatta Kolombiya gibi Müslüman nüfusu az olan bir ülkede bile Vehhabilerin faaliyetleri bu insanların arasında tefrika çıkarma üzerinde odaklanıyor.
Ancak Vahabilerin tüm olumsuz propagandalarına rağmen Müslümanların ister Şii ister Sünni Ehl-i Beyt aşkı asla eksilmedi gözleniyor. Lewis'in de belirttiğine göre Kolombiyalı Müslümanlar İmam Rıza Aleyhisselam'a karşı özel bir ilgi ve sevgi besliyor. Lewis bizzat İslam peygamberinin bu saygın torununun türbesine müşerref olduğunu belirterek şöyle diyor. Ben bu mekanı sıradan bir insanın mezarı veya başka yerlerdeki mezarlar gibi bulmadım. Bilakis ben çok özel bir hisse kapıldım. Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis'in bir başka manevi deneyimi Erbain gününde Irak'ta İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesini ziyaret etmektir. Lewis o günleri ayrı bir şevk ve coşku ile anlatıyor. Gerçekte Ehl-i Beyt aşkı bu büyük insanlara ve yollarına bağlı kalmaktadır. Zira masum imamlar İslam'ı beyan eden ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi biçimde tefsir eden insanlardır. Bu yüzden İslam peygamberi Kadir-i Hun'da önemli hutbesinde ve son hac ziyaretinde Müslümanları da Kur'an-ı Kerim talimi ve Ehl-i Beyt'ini izlemeye davet etti ve bu ikinin birbirinden ayrılmayacağını da vurguladı.
Gerçi Lewis Xavier İslam dinini benimseyerek Müslüman oldu ancak yine de bu semavi din hakkında daha fazla öğrenmeye devam ediyor ve böylece vatandaşlarını da bu nurani din hakkında aydınlatmak istiyor. Lewis uzun araştırmaların sonunda İran'ı İslami marif üzerinde araştırma yapmak için en uygun mekan olarak buluyor. Lewis bu konuda şöyle diyor. Benim İran'da ikamet etmemin ilk sebebi İslam dini ve Şii mezhebini benimsemekti ki beni İslam dini hakkında daha çok araştırma yapmaya teşvik ediyordu. İkincisi, başkalarına yardım etme isteği ve onları hidayete erdirme şevki beni dini ilimleri öğrenmeye teşvik etti. Lewis şöyle devam ediyor. İran konusunda biz İran milletinin dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan nimetlerden yararlandıklarını görüyoruz. Lewis Kolombiya'da İslam dinini tebliğ etmeyi en büyük arzusu şeklinde açıklıyor. Lewis Müslüman olduktan sonra da adını değiştirdiğini ve Abdülhekim adını seçtiğini belirterek sebebini de şöyle belirtiyor. Ben Abdülhekim adını seçtim. Çünkü Allah Teala'nın beni hidayete erdirmesini istiyordum. Ve inşallah bir gün Allah'ın hekim kulu olmak istiyorum.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yer küresi yüzeyinin yaklaşık %72'si su ile kaplıdır. Fakat bu suların %97'si tuzludur ve içmeye elverişli değildir. Dünyadaki tatlı suların yaklaşık 1/3'ü ise kutuplarda ve buzullar halinde bulunuyor. Bu yüzden dünyadaki tatlı suların neredeyse %1'inden daha az miktarı elimizin altında bulunuyor. Dünyadaki su kaynakları 3'e ayrılır. Deniz ve okyanuslar, karada bulunan sular ve atmosferdeki sular. Okyanuslar ve buzullar suların %99,6'sını oluştururken insanın kullanımı için elverişli değiller. Bu arada karadaki suların miktarı da yaklaşık %2,4'tür. Dünyada su döngüsü yaklaşık aynı oranda gerçekleştiği ve yaklaşık 486 milyar kilometre küp olduğu tahmin ediliyor. Bu döngünün sonucu olan su ise serbest sular olarak bilinen okyanus ve denizlerin dışında ve tatlı su olarak biliniyor. Bu su tarım ve endüstri alanında ve içme suyu olarak kullanılıyor. Yağışlardan oluşan yüzeysel sular ise nehirlerin akması ve yeraltı suların kaynağıdır. Böylece baraj, kanal, kuyu ve kehrizlerin inşası ile kullanıma elverişli hale getiriliyor.
Her bölgede yenilenebilir su kaynakları genellikle su döngüsü oranına göre hesaplanıyor ve genelde nehirler ve yeraltı suların yıllık ortalamalarından uzun vadede, örneğin 10 yıllık bir döneme göre hesaplanıyor. Her bölgede suların kullanma yapısı, suyun varlığı ve ona ulaşılabilmesi, teknoloji kullanımı ve verimleri için kaynakların ve tesislerin varlığına bağlıdır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kişi başına yenilenebilir, su miktarı ise çok dengesizdir. Hatta her bölgedeki çeşitli ülkeler bile kendi toprakları içinde de aynı sorun ve dengesizlik yaşanıyor. Örneğin Arap ülkelere yıllık kişi başına yenilenebilir su miktarı 1175 metreküp ile en düşük su kaynaklarına sahipken bu miktar ülke içinde de eşit ve homojen bir şekilde dağılmamıştır. Bu konuda Moritanya, Irak ve Suriye'de de değinebiliriz. Bu ülkelerde yıllık kişi başına düşen yenilenebilir su miktarı ise 2500 metreküpün üzerindedir. Buna karşın Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerde bu miktar 100 metre küpün altındadır.
Bir başka örnek ise Asya'nın güneyinde Hint Okyanusu kıyısında ve en önemlisi Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan ve İran'da yaşanıyor. Gerçi bazı uluslararası kurumlar, örneğin Dünya Bankası, İran'ı bu kategoriye almıyor. Fakat her halükarda bu ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık 1,7 milyarını içinde barındırıyor. Yani dünya nüfusunun %23 kadarı bu bölgede yaşıyor. Bölgede nüfus artışı veya hatta sabit kalması varsayımı ile mevcut yıllık kişi başına düşen ortalama su miktarı 2450 metreküptür. Fakat her yıl daha da azalmaktadır.
Asya'nın güneydoğusu Endonezya, Tayland, Burma, Filipinler, Kamboçya, Vietnam ve birkaç küçük ülkeden oluşuyor. Bu bölgede kişi başına yıllık tatlı su oranı 10.464 metreküp olarak Asya'nın diğer bölgelerinden çok daha fazladır. Bölgenin birçok adasındaki elverişsiz hava şartları ve yaşanan tayfun ve kasırgalar, ayrıca bazı ülkelerde fiziki ve ekonomi altyapıların zayıf olması veya hatta olmayışı ise söz konusu su kaynaklarını gıda üretimi için kullanabilmeyi engelliyor. Asya'nın bu bölgesindeki önemli nüfus merkezleri olan Endonezya ve Filipinler'de bu miktar sırası ile 8179 ve 4953 metreküp yenilenebilir yıllık su miktarıdır. Asya'nın doğusunda Çin, Kore, Moğolistan ve Japonya toplam nüfusu yaklaşık 1 milyar 590 milyon olarak tahmin ediliyor ve yenilenebilir yıllık su miktarı ise 2126'dır. Fakat buna karşı Batı Avrupa'da bulunan Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg arasında Avusturya yıllık ortalama yenilenebilir su miktarı 9180 metreküp, Almanya ise 1860 metreküp ile en yüksek ve en düşük su miktarına sahiptirler.
Tahran Radyosu.
Görüldüğü gibi dünyada farklı iklimsel şartlar ve suya ulaşma oranı suyun kullanım ve tüketiminde en önemli etkendir. İklim şartlarına ilaveten ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, teknoloji düzeyi, tarım modeli, nüfus yoğunluğu gibi diğer farklı etkenler doğal kaynaklardan su tüketiminin nicelik ve niteliğinde etkilidir. Su kaynaklarının tüketilmesi yeraltı, nehir, deniz ve göl ve barajlar ya da direkt olarak yağışlardan olabilir. Uluslararası metinlerde yeraltı ve yerüstü sulara mavi su ve direkt yağış suyuna da yeşil su adı veriliyor. Afrika kıtası yıllık ortalama yenilenebilir 5195 metreküp suya sahipken sadece 191 metreküp kullanmıştır. Kıtada dağınıklık ve gereken istatistiklerin olmayışı nedeniyle tüm ülkelerin bu konudaki durumunu incelemek imkansız görünüyor. Fakat yine de halihazırda Afrika'da Mısır yeşil su kaynaklara sahip değilken en fazla su tüketim miktarına sahiptir.
Tabii ki Asya'nın büyük ülkelerindeki su tüketim durumu pek umut verici değildir. Bu ülkeler dünya nüfusunun en az 3 milyarını barındırırken ortalama olarak düşük su tüketim miktarına sahip oldukları görülüyor. Ve bu da su kaynakları özellikle toprak gibi tarım kaynaklarının buralarda az olduğunu yansıtıyor. Aynı şekilde bir birim su tüketimine karşı üretilen enerji ise iklim, nüfus, tarım modeli ve tüketim modeline bağlıdır. Örneğin Avustralya zengin kaynak ve nispeten az nüfus nedeniyle kişi başına ortalama 1145 metreküp su tüketirken tarım alanında 1161 dolar katma değer oluşturmuştur. Fakat Asya'da seçilen ülkeler arasında Arabistan en az ve Endonezya'da en yüksek yağış oranına sahipken FAO verilerine göre Arabistan yenilenebilir su kaynaklarından 9 kat fazla su tüketiyor. Fakat aynı zamanda Fars Körfezi kıyısı diğer ülkeler gibi çok net bir şekilde gıda ithalatçısı bir ülkedir.
Şimdi çok farklı iklimleri olan fakat nispeten yeterli su kaynaklarına sahip olan Avrupa'ya gidelim. Kıtanın güneyinde bulunan ülkelerin daha çok su tükettikleri biliniyor. Türkiye ve İspanya dışında diğer ülkeler tarım için nispeten daha az su tüketiyorlar. Bu da sıcaklık ve iklim şartlarından kaynaklanıyor. Almanya tarım için nispeten daha az su tüketiyor ve tükettiği suyun %82'si endüstri alanında kullanılıyor. Aynı zamanda bu ülkede tüketilen suyun %80'i yüzeysel sulardandır. Bu ülkeler tüm gıda maddelerinde hem ihracatçı ve hem ithalatçı durumdalar. Bu ticari ilişki ise Avrupa Birliği üyeleriyle gerçekleşmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğu endüstri ve hizmet eksenli ekonomi sistemine sahiptirler. Üstelik gıda üretimi için gereken su ve uygun iklime sahip olmaları ve de teknoloji ve yatırım açısından çıkmazda olmadıkları nedeniyle genelde vatandaşlarına gıda enerji üretim fazlası yaşıyorlar. Avrupa ülkeleri arasında yenilenebilir suya göre en fazla su tüketim oranına sahip olan ülke ise %28,6 oranı ise İspanya'dır. Fakat bu oran İsveç ve Rusya gibi ülkelerde %1,5'in altındadır. Toplam tüketime göre tarım için tüketilen su oranı ise en fazla 75 ve 64 ile Türkiye ve İspanya'ya aittir.
Amerika kıtası ise kuzey ve güney bölümleri ile mavi kürenin iki kuzey ve güney yarım kürelerinde yer alıyorlar. Kuzey bölümü Kanada, Amerika ve Meksika'dan oluşuyor. Amerika ise yılda yenilenebilir su kaynaklarının %15'ini kullanırken dünyada en büyük tarım üreticileri arasında yer alıyor. Yenilenebilir su kaynaklarından yıllık tüketim oranı kaynaklar ve kullanımların sürdürülebilirliği için belirlenen bir kriterdir. Uluslararası kurumların raporlarına göre yılda yenilenebilir su kaynaklarından %40'ından fazlasını kullanan her bölge veya ülke su krizi eşiğindedir. Fakat bu ölçü tüm bölgeler için geçerli değildir. Zira coğrafi konum ve yağış miktarı su ile ilgili tüm veriler ve kriterlerin en önemli etken faktörüdür. Daha üst enlemlerde ve kutba yakın olan ülkeler ayrıca ekvator çizgisine yakın olan ülkeler daha fazla su kaynaklarına sahipken daha az tüketim miktarına sahiptirler. Ve genelde yeşil sudan yararlanabiliyorlar.
Fakat az yağışlı bölgelerde olan ülkeler mecburen daha fazla su tüketiyor ve genelde yeraltı sulardan yararlanıyorlar. Bu yüzden bu ülkelerde su tüketim oranı kritik durumdadır. Zira kaynağın beslenme miktarı tüketime oranla daha azdır. Mevcut bilgiler ve verilere göre ayrıca dünyada yenilenebilir su miktarı ve dünyadaki dağılım oranı dikkate alındığında Kuzey Afrika, Güney Batı Asya, Orta Asya ve bir nebze de Güney Avrupa bölgelerinin en düşük yenilenebilir su miktarına sahip oldukları ve nüfus açısından kalabalık bölgeler olmaları nedeniyle izledikleri su tüketim modelinin asla yararlarına olmadığı söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Göncevi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Rihani Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Şimdi bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim. Sohbetimizde geçen bölümde anlattığımız İranlı büyük matematikçi ve müneccim Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harizmi'nin yaşamını ve eserlerini ele alacağız. Bilim tarihi yazarı George Sartin Harizmi'den söz ederken miladi 9. yüzyılı Harizmi çağı olarak adlandırıyor. Aristidmar ise Harizmi hakkında şöyle yazıyor. Günümüzde tarihi bir gerçeği inkar edemeyiz. O da şu ki Muhammed bin Musa Harizmi cebir ilminde Avrupalı milletlerin gerçek öğretmenidir. Harizmi Festivali her yıl İran'da Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harizmi'nin anısına düzenlenen bir festivalin adıdır. Festival Harizmi Genç Festivali ve Uluslararası Harizmi Festivali olmak üzere iki bölümde gerçekleşiyor. Yine İran takviminde 26 Ekim günü Harizmi anmak üzere Cebir günü olarak adlandırılmıştır. Geçen bölümde Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harizmi'nin ünü başta Cebir olmak üzere matematik biliminde yaptığı çalışmalarından ötürü olduğunu ve bu yüzden ona Cebir babası lakabı verildiğini anlattık. Harizmi'nin Cebir ve Mukabele adlı eserinde kaleme aldığı bir başka ünlü eseri aritmetik dalında El Cem ve El Tafrik adlı eserdir. Bu eserde Hintçe rakamlar kullanılıyor ve rakamların mekansal değer düzenini düzgün bir şekilde beyan eden ilk eser sayılır. Bu eserden yalnızca Latince'ye çevrilen örneği geride kaldı ve tercümenin tek nüshası şimdi Algoritmi Numero Indrum adıyla Londra'nın Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesinde yer alıyor. Harizmi bu eserde nasıl herhangi bir sayılı 9 geometrik rakam ve sıfırın yardımıyla yazılabileceğini gösterdi. Harizmi eserinde daha sonra toplama ve çıkarma, iki kat yapma, ikiye bölme, çarpma, bölme ve sayının kökünü hesaplama gibi aritmetik işlemleri açıkladı. Harizmi sayıların kökünü Hindistanlı matematikçi ve müneccim Arap Hatta'nın 5. yüzyılda kullandığı yöntemle hesaplıyordu. Harizmi'nin bu risaletini Robert Oukester daha sonraları Hesabul Hind Harizmi başlığı altında Latince'ye çevirdi. Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harizmi'nin bir başka önemli çalışması Yunan ve Hint bilimlerini birleştirmekti. Bu çalışma İslam dünyasında ilk kez gerçekleşti. O dönemde İran ve İslam dünyası Doğu ve Batı'yı ve Avrupa medeniyetiyle Hint medeniyetini birleştiren bir halka konumundaydı. O dönemde insanların ve sonuçta kültür ve bilimlerin yer değiştirmesinin zorluğu ve uzun mesafeler yüzünden Harizmi'nin yaptığı bu çalışma o çağda ve o şartlarda gerçekten büyük bir hizmetti. Harizmi başta nücum olmak üzere diğer bilimlerde de önemli ve ilginç çalışmalara imza attı. Harizmi, usturlap konusunda iki kitap yazdı. Gök ve yeryüzüyle ilgili bir atlas hazırladı ve yine Betlemyus'un coğrafi haritalarını düzeltti. Harizmi, Zijul San Hind adıyla nücum bilim hakkında bir kitap yazdı. Bu kitap Sanskrit dilinde yazıldı ve daha sonra Abbasi Halife Mansur döneminde siyasi heyetin bir üyesi tarafından İslam dünyasına getirildi. Zid, nücum bilimiyle ilgili bir grup tabloya verilen addı. Ve Sant Hint ve Sanskrit dilinde Sethant sözcüğünün çevresiydi. Sonraları Harizmi'nin Zijul San Hind adlı eserinin tercümesi nücum bilimi üzerine yazılan eserlerin referansı oldu. Eseri Kameri 2. yüzyılın sonlarına doğru Muhammed bin İbrahim Fazari ve Yakup bin Tarık adında iki bilim adamı çevirdi. Bu eser günümüze dek tam olarak elimize geçen ve Arapçaya çevrilen ilk nücum eseri olduğu için büyük önem arz ediyor. Harizmi kendisine özgü zici yani nücum tablolarını hazırlarken kendini sadece Saint Hind veya Betlemyus'un çalışmalarıyla sınırlandırmadı ve bazı İranlı müneccimlerin eserlerini de gözetledi ve kendi düşüncesine göre bu eserlerden bazılarını kullandı. Harizmi'nin bu eserinden en çok yararlanan bilgin ise Ebu Reyhan Biruni'ydi. Hatta Harizmi'nin Zici üzerine yorumunu içeren bir kitap yazdı. Miladi 12. yüzyılda bu eser Adlar Albas tarafından Latince'ye çevrildi. Zijul Sand Hind adlı eserin Latince metninde Harizmi'nin sunduğu tablolardaki tüm parametreler ve matematik yapılar pratikte araştırıldı. Harizmi'nin Usturlap üzerine yazdığı iki eserin adı birbirine çok benzerdir. Bu eserlerden biri Amelul Usturlap'tır ve Usturlap'ın nasıl yapıldığını anlatır. İkinci eserin adı da El Amel Bil Usturlap'tır ve Usturlap'ın nasıl kullanıldığını ve astronomik ölçümlerin yapıldığını anlatır. Bu iki eser de aslında bu cihazla ilgili yazılan diğer eserler gibi olmalı ve eğer içinde yeni bir şey anlatılmışsa da bunu bilemiyoruz. Çünkü bu iki eserin ve yeni Harizmi'nin Yatay Güneş Saati hakkında yazdığı El Ruhame adlı eserinden ne Arapça ne de başka bir dile çevrilen örneklerinden herhangi bir yazı geride kalmamıştır. Bu iki eserle ilgili tek işaretler ve izler Harizmi'nin bazı çağdaşları kitaplarında işaret ettikleri ve referans gösterdikleri durumlardır. El Ruhame adlı eser daha çok namaz vakitlerini belirlemek amacıyla yazıldı ve dahası onları küresel trigonometri hesaplarında referans olarak kullanıldı. Harizmi ayrıca Makaletul fi İstihraci Tarihi Yahud ve Ayadihum adlı bir eseri kaleme aldı. Eserin adına bakıldığında Harizmi'nin hem bir müneccim, hem bir coğrafya bilgini, hem bir tarihçi olarak bu makale yazarken çok titiz görüşleri gündeme getirdiği anlaşılıyor. Bu makalenin bir el yazması örneği Hindistan'ın Bankipur Kütüphanesi'nde bulunuyor. Eser, İranlı büyük bilgin Harizmi'nin çalışmalarında sadece Doğu diyarlarını gözetlemediğini ve bazen de Batı dünyası üzerinde çalışmalar yaptığını gösteriyor. Harizmi aynı zamanda bir tarihçi ve bir coğrafya bilgini olarak da biliniyor. Bunun sebebi Harizmi'nin Suratul Arz adında bir kitap yazması ve yine geriye kalmayan ve El Tarih adıyla anılan bir eserin Harizmi tarafından yazıldığının belirtilmesidir. Suratul Arz adlı eserde Harizmi çeşitli kentlerin enlem ve boylamını belirtirken her bölgeyi de 7 iklime göre birbirinden ayırdı. Gerçi ülkeleri bu şekilde sınıflandırmak Harizmi'den önce de yapılmıştı. Bu arada Betlemyus'un kitabında adı geçen birçok mekanın da Harizmi'nin eserinde yer alıyor ve bu mekanlar için beyan edilen koordinatlar bazen aynı, bazen de belli bir yönteme göre farklılık arz ediyor. Bu eseri Carlo Alfonso Nallino İtalyanca'ya çevirdi. Nallino'ya göre Harizmi'nin haritası çok titiz ve doğru bir şekilde çizilmişti. Bu harita Abbasi halife Mamun'un emri üzerine hazırlandı, hatta Betlemyus'un haritalarından daha doğruydu ve Harizmi'nin bu haritayı hazırlayan bilim adamlarından biri olduğu düşünülüyor. Her halükarda Harizmi'nin kitabından elde edilen harita birkaç açıdan Betlemyus'un haritasından özellikle Müslümanların hüküm sürdüğü topraklar konusunda daha doğru olduğu anlaşılıyor. Harizmi'nin yaptığı hesapların en önemli üstünlüğü Betlemyus haritasında yer alan Akdeniz'in uzunluğunu kısaltmasıdır. Suratul Arz adlı eser 6 bölümden oluşuyordu ve içinde çeşitli coğrafi bölgelerin, ırmakların, denizlerin, adaların, dağların ve kentlerin adı geçiyordu. Ancak Harizmi'nin El Tarih adlı eseri mevcut değil. Bazı tarihçiler bu eserden İslami dönemde yaşanan olaylar için en muteber kaynaklardan biri olduğunu belirtiyor. Harizmi'nin bu eserde tarihten nücum ilkelerini uygulamakta kullandığı belirtiliyor. Örneğin İslam peygamberinin doğum tarihi o hazretin yaşadığı dönemde yaşanan olaylarla ilgili nücum kurallarına istinaden hesaplanıyor. Ünlü tarihçi Mesudi de Mürevvecül Zeheb adlı eserinde Harizmi'den bir tarihçi olarak söz ediyor ve bazı tarihçiler de Harizmi'nin kitabına istinat ediyor. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehçülbelağ'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçülbelağ'ın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rihletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rihletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehçülbelağ'a öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.